Ayrım 2. Dişi kurdun rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 13. Akbar yabancı sürüler arasında onlara boyun eğerek yaşayacak bir yaratılışta değildi. Hür ve bağımsız olmayı her şeyden üstün tutardı. Ama zamana karşı gelinemezdi ve zaman yöreye yeni gelen bozkurtlara güçlerini, üstünlüklerini gösterme fırsatı verdi. Birçok amansız dövüşten sonra ısık göl dolaylarında fethettikleri toprakların kendilerine ait olduğunu kabul ettirdiler. Artık bu davetsiz konuklar bölgenin hakimiydiler ve diğer kurtlar onların av sahasına girmeye cesaret edemiyorlardı. Şimdi tarih onlara gülmüştü ama onların bir de geçmişi vardı. Eğer hayvanlarda geçmiş zamanı hatırlama duyusu varsa bunu en iyi akbar hatırlardı. Hafızası kuvvetli ve bütün duyu organları bilenmiş olan akbar, zaman zaman geçmişini hatırlayarak o çok acı olayları yeniden yaşıyor gibiydi. Ara sıra durup dururken homurdanıp inlemesi belki bundandı. Şimdi onların yitirdiği başka bir alemde, uzakta ucu bucağı olmayan mucun kum bozkırında avlanarak, sayısız sayga sürüsünün peşinde koşarak yaşıyorlardı. Sayga denilen bozkır geyikleri veya antilopları da hatırlanamayacak kadar eski çağlardan biri orada yaşıyor, bu bölgelerde yetişen ve saksavul denilen kuru ağaççıkları yiyerek besleniyorlardı. Buraların zaman kadar eski sakinleriydi onlar, yorulmak nedir bilmezlerdi. Kısacık hortumlarıyla okyanusta dalgaları pompalayan balinalar gibi havayı adeta hızla pompalar, böylece kendi hızlarını daha da arttırır, güneşin doğuşundan batışına kadar hiç dinlenmeden koşarlardı. Peşlerinden gelen ezeli ve ayrılmaz düşmanları kurtlardan kaçarken, rastladıkları başka bir sürüyü, sonra öbür sürüleri de ürküttükleri için kaçan sürü büyür de büyür, bozkırın bütün sürüleri panik içinde koşmaya başlar, düzü bayırı aşarak sel gibi akarlardı. Toynakların dövdüğü toprak yerinden oynar, şiddetli sağanaklardan önce toz bulutları ve şimşekler arasında uğul uğul yükselen omurtular gibi müthiş bir gürültü çıkarırlardı. Bu frensiz koşuda, bu ölüm kalım savaşında yoğun bir ter kokusu da karışırdı havaya. Onları kovalayan bütün kasları gerilmiş kurtlar sürüyü kuşatır, pusuya düşürmeye çalışırlardı. İleride saksavulların arasına sinerek pusuya yatmış başka kurtlar beklerdi onları. Bunlar yakınlarından geçen hayvanın üzerine atılır, onunla birlikte yere yuvarlanır, bir anda sayganın boğazını dişleyerek kaçamaz hale getirir ve sonra hiç vakit kaybetmeden diğerlerini kovalamaya devam ederlerdi. Ama saygalarda kurtların nerelerde pusu kuracaklarını bilir, öyle bir yere geldikleri zaman birden yön değiştirirlerdi. Koşu ve kargaşa baş döndürücü bir hızla sürüp giderdi. Kaçanlar ve kovalayanlar aslında bütün canlıları birbirine bağlayan amansızlık zincirinin birer halkasıydılar. Bu can pazarında damarları çatlayıncaya kadar devam eden bu sonsuz koşuda yenmeye ama yenilmemeye, hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ancak Tanrı durdurabilirdi onları. Bu hıza ayak uyduramayan, buna dayanamayan, kavga yarışı için yaratılmamış olan kurtlardan bazıları nefesleri kesilip düşüyor, hortum hortum savrulan toz bulutu altında yarı ölü yatıyorlardı. Ölmez de ayağa kalkarlarsa karınlarını doyurmak için kaçmayı bile beceremeyen koyun sürülerine saldırırlardı. Ama bu defa da başka ve daha büyük bir tehlike bekliyordu onları. Koyunların yanında insanlar da vardı. O hayvanların hem esiri hem ilahı olan insanlar. İnsanların kendileri yaşıyor ama başka canlıların, özellikle de onlara bağımlı olmadan yaşamak isteyen ve buna hakları olanların yaşamalarını istemiyorlardı. İnsanlar, ilahi varlıklar. Mucun kum bozkırında onlar da sayga avlıyorlardı. Önce at sırtında gelmişlerdi buralara. Üzerlerinde deri elbise, ellerinde yay ve ok vardı. Sonra ateşli silahlarla geldiler. Şimşek gibi çakan ve yıldırım püskürten silahlar. İnsanlar bağırışarak atlarını dört dala sürerken saygalar her yöne kaçışıyordu. Uçsuz bucaksız bozkırın çalılıklarında onları bulup vurmak yine de zordu. Ama bir gün bu ilah insanlar arabalarla sürek avı düzenlemeye başladılar. Tıpkı kurtlar gibi antilopları yorgunluktan düşüp bayıltıncaya kadar kovalıyor, sonra vuruyorlardı. Şu son zamanlarda ise helikopter kullanmaya başladılar. Önce havadan sürünün yerini keşfediyor, sonra nişancılar arabalarla oraya hareket ediyor, saatte 100 kilometreden fazla hız yaparak saygaların kaçmasını engelliyorlardı. Arabalar, helikopterler ve hızlı ateş eden filintalar, Mujunkun bozkırındaki denge ve düzeni alt üst etmişti. Av sürüsünün peşinde koşmaya başladıkları zaman mavi gözlü dişi kurt Akbar henüz tam ergenliğe ulaşmamıştı. Gelecekteki eşi Taş Çaynar ise ondan biraz daha büyüktü. Önce öbür kurtlara ayak uydurmakta biraz güçlük çektiler. Yaptıkları şey yaralı saygaların üzerine atılıp onların işini bitirmekti. Sonra yavaş yavaş güç ve dirençte nice tecrübeli kurtları, özellikle de kocamış kurtları geride bıraktılar. Her şey tabii gelişim içinde devam etseydi kısa bir süre sonra sürü başı olacakları kesindi. Ama her şey yoluna gitmedi. Hayat şartları yıldan yıla değişiyordu. O bahar mevsiminde saygı sürülerinin sayısında büyük bir artış görüldü. Dişilerin çoğu iki yavru doğurmuştu. Çünkü geçen sonbaharda kurtların saldırısı başladığı zamanlarda havalar sıcak ve yağışlı geçmiş, otlar iki defa canlanıp yeşermiş, bol besin saygalarda doğumu arttırmıştı. Doğum sırasında buzların çözülmeye başladığı günlerde saygalar Mujunkum'un kumlu bölgelerindeki kuytulara, kar düşmeyen yerlere sığınırlardı. Kurtlar buralara gelmezdi. Gelseler de kumullarda antilopları yakalamaları mümkün değildi. Ama saygalar bozkırda kalabalık sürüler halinde göçe başladıkları zaman kurtlar bu fırsatı kaçırmaz, sayısız av yakalarlardı. Tabiat kanunlarına uygun olarak paylarını işte o zaman alırlardı. Yazın özellikle en sıcak günlerde kurtlar antiloplara yani saygalara saldırmaya gerek görmezlerdi. Çünkü o dönemde kolayca elde edecekleri başka avlar çoktu. Bütün kış uyuyan köstebekler meydana çıkar, bozkırı doldurur, başka hayvanların bir yılda yaptıklarını onlar bir yazda yapmak ve geç kaldıkları için arayı kapatmak için koşuşur dururlardı. Bu telaşla tehlikeyi unutur, bundan yararlanan kurtlar da paylarına düşeni alırlardı. Her avın bir mevsimi vardı. Kışın köstebekleri yakalamak mümkün değildi. Yılın bu döneminde kurtların menüsünde başka hayvanlar, kuşlar, özellikle keklikler de yer alırdı. Asıl besinleri olan saygaları ise yalnız sonbahardan kış sonuna kadar olan dönemde avlarlardı. Olayların bu şekilde akışı değişmiyordu. Zaman ve tabiatın ortaya koyduğu bu düzenin sağlam bir mantığı da vardı. Mujunkum bozkırında hayatın bu değişmez akışına ancak beklenmedik bir facia ya da insanoğlunun işe karışması bozabilirdi. İkinci kısım. Şafağın ilk ışıklarından az önce hava hafifçe serinlemişti. Şimdi atmosfer daha az boğucuydu ve savanın sakinleri nihayet rahat bir nefes alıyorlardı. Ağır ve sıkıcı gecenin sona ermesiyle az sonra tuzlu toprağı kavuran bir sıcakla gelecek yeni gün arasındaki bu zaman günün en güzel saatidir. Gökyüzünde dolunay büyük sarı bir top gibi parlıyor, tatlı mavi bir ışıkla dünyayı aydınlatıyordu. Bozkır her yönde uçsuz bucaksız uzanıyor, yeni yeni açılmaya başlayan ufuk yerle göğü birleştiriyordu. Ama Mujunkum'un sessizliği cansız değildi. Yılanlardan başka diğer bütün yaratıklar da bu geçici serinlikten nasiplerini almak için koşuşmaktaydılar. En erken uyanan kuşlar ılgın ağaçları arasında kanat çırparak cıvıldaşıyor, kirpiler öteye beriye koşuyor, bütün gece öten Ağustos böcekleri şimdi boğazlarını yırtarcasına bağırışıyor, uyanan köstebekler inlerinden çıkıp yere düşen saksabul tanelerini toplamak için harekete geçmeden önce sağa sola göz atıyorlardı. Yassı kafalı, gri renkli büyük bir gece kuşu tüyleri büyümüş beş yavrusunu gezintiye çıkarmış, uçmayı öğretiyordu onlara. Bir çalıdan ötekine geçen yavrular gözden kaybolmak korkusuyla cik cik ötüyorlardı. Yeni günün eşiğinde daha birçok hayvan savanı doldurmuştu. Mevsim yazdı. Saygaları kovalarken yorulmazlıklarını ve Mujun Kul'un en güçlü çifti olduklarını kanıtlamış olan Akbar ve Taş Çaynar'ın birlikte geçirdikleri ilk yaz. Yarı çöl olan bu bölgede öteki hayvanlara göre daha çevik, daha yetenekli yaratılmış olmaları onlar için bir şanstı. Hayvanların da az çok şanslı doğduklarını kabul etmek gerekir. Tabiat onlara güçlü bir refleks, av sırasında işlerine çok yarayan bir sezgi gücü ve bir çeşit strateji duyusu vermişti. Fizik bakımından az rastlanır derecede güçlü, hızlı takiplerde inatçı ve dayanıklıydılar. Onları büyük avların ve zorlu bir hayatın beklediğini her şey gösteriyordu. Şimdilik Mujun Kum Bozkırı'nı kimseyle paylaşmadan hüküm sürmelerine bir engel yoktu. Çünkü o güne kadar insanların düzenledikleri akın ya da baskınlar belli zamanlarda ve belli yerlerde oluyordu. Ve Akbar ile Taş Çaynar o güne kadar hiç insan görmemişlerdi. Onların bütün hayvanlarla birlikte yarın aç kalma endişesi duymadan günü gününe yaşamak gibi bir ayrıcalıkları, ayrıcalık değilse bile bir avantajları vardı. Çünkü tabiat onları ileriyi düşünmek gibi bir sıkıntıdan kurtarıyor, her şeyi veriyordu. Yine de Mujun Kum sakinlerini görünüşteki bu huzurun ardına gizlenmiş bir facia beklemekteydi. Ama aralarından hiçbirinin bundan haberi yoktu. Uçsuz bucaksız görünen bu bozkırın aşağı Asya'da bir adacıktan ibaret olduğunu hiçbiri bilemezdi. Burası haritalarda sarıya boyanmış tırnak kadar küçük bir yer olarak belirleniyordu. Çevresinde ekime açılan topraklar yıldan yıla artıyor, sayısız evcil hayvan sürüleri daha da çoğalıyor ve bunlar artezyen kuyuları boyunca bozkırda yeni otlaklar arıyorlardı. Ülkede yeni yapılan en büyük gaz boru hatlarından biri sayesinde de sınır boylarındaki yol ve kanal ağları gittikçe sıklaşıyordu. İnsanlar artan bir hırsla ve gittikçe daha uzun süreler kalarak bölgeyi istila ediyorlardı. Mükemmel teknik donanımlarıyla, çarkları, motorları, radyo bağlantıları ve yedek su depolarıyla her çölün, her savanın ve özellikle de Mujun Kum'un en uzak köşelerine gidebilirlerdi. Bunlar keşif yapma tutkusu ile yola çıkmış zararsız bilginler değildi. Herkesin yapabileceği işleri yapan ve bu işleri bitirmeye çalışan insanlardı. Elbette bu değerli Mujun Kum Bozkırı'nın sakinleri de insanların iyi ve kötü en kaba faaliyetleri burada gösterdiklerini, onları çalıştıranların iyi niyetlerine rağmen yapanın da bozanın da yine onlar olduğunu bilemezlerdi. İnsanların karşılaştıkları güçlükler hakkında hiçbir bilgileri yoktu hayvanların. Oysa insanlar düşünen yaratıklar olarak ortaya çıkışlarından beri kendilerini daha iyi tanımaya çalışmışlar ama bütün çabalarına rağmen şu soruya bir cevap verememişlerdi. Kötü hemen hemen her defasında niçin iyiden daha güçlü olarak ortaya çıkıyor? Mujun Kum'daki hayvanlar tabiatlarıyla, içgüdüleriyle ve tecrübeleriyle bu tür meselelerle ilgilenecek yaratılışta değillerdi. Zaten şimdiye kadar onların yaşama biçimini ciddi şekilde bozan olmamıştı. Bu yarı çöl halinde uzayıp giden ovalarda ve kavrulan tepelerde, başka yerlerde bilinmeyen çeşit çeşit ılgınların yetiştiği bu bozkırda hayatlarının böylece sürüp gitmesini engelleyecek hiçbir tehlike yok gibiydi. Yarı ot, gövdeleri taş gibi sert, deniz kabukları gibi bükülmüş bu çalıların, kum saksavullarının, dikenlerin ve özellikle de gün ışığında olduğu gibi ay ışığında da yaldızlı ve hayaletimsi bir parıltı ile çorak bölgeleri süsleyen buğdaysıların varlıkları devam edip gideceğe benziyordu. Bu bitkiler arasında sığ bir suda olduğu gibi yürüyebilirdiniz. Köpek iriliğindeki herhangi bir hayvan bu bitkiler arasında dolaşırken çevresindeki her şeyi görür ve her şey tarafından görülürdü. Akbar ve Taş Çaynar işte böyle bir yerde yaşıyorlardı. İlk yavruları burada dünyaya gelmişti. Doğurmak ve üremek hayvan yaşamının tabii ve asıl olayıydı. O unutulmaz ilkbaharda Akbar 3 yavru doğurmuştu. Yarı kurumuş bir ılgın öbeğinin yakınında gövdesi çürümeye yüz tutmuş ihtiyar bir saksavulun dibindeydi yuvaları. Yavrular burada av için ilk sınavlarını geçirebilirlerdi. Şimdilik birbirleriyle oynaşırken kolayca devriliyorlardı. Ama kulakları dikleşmişti, düşmeden yürüyebiliyorlardı. Her birinin kendine özgü bir karakteri vardı. Artık sık sık ana babalarıyla geziye de çıkabiliyorlardı. Onları yuvalarından epeyce uzaklaştıran gezilerden biri az daha bir facia ile sonuçlanacaktı. Akbar bir sabah erkenden bütün aileyi toplayarak bozkırın uzak bir bölgesine gitmişti. Orada özellikle sel yataklarında ve çukur yerlerde bitki çoktu. Hele uzun, hoş kokulu bazı otlar pek çekiciydi. Bunların arasında polenlerini teneffüs ederek uzun süre dolaşan hayvan çok keyiflenir, oynamak, yerlerde yuvarlanmak isteğine kapılırdı. Sonra ayaklarına hafif bir uyuşukluk gelir, uyumak isterdi. Akbar ta gençliğinden beri biliyordu bu bölgeyi. Her yıl bir defa bu sarhoş edici bitkilerin çiçeklendiği zaman buraya gelirdi. Bir yandan bölgede yaşayan küçük hayvanları avlarken, öte yandan hoş kokular arasında dolaşmak, hafifçe sarhoş olmak, bir süre uçar gibi koşmak, sonra da kendinden geçip yatıp uyumak çok hoşuna giderdi. Bu defa taş çaynardan başka 3 yavrusu da vardı yanında. Yavrular uzun ayaklarıyla henüz yalpalayarak yürüyorlardı. Ama bu gezilerde gelecekte sahip olacakları toprakları olabildiği kadar yakından ve iyi tanımak zorundaydılar. Ana kurdun onları götürdüğü kokulu ova o toprakların sınırındaydı. Oradan öteye gitmek tehlikeli olurdu. Çünkü insanlar vardı ötede. Yine oralarda bazen lokomotiflerin sonbahar rüzgarlarının uğultusunu andıran uzun uzun kükremeleri duyulurdu. Kısacası o meçhul yerler kurtlar için tehlikeli bir dünyaydı. Akbar ailesini işte bu bölgenin kıyısına kadar getirmişti. Taş çaynar dişi kurdun peşinden geliyordu. Yavrular sağa sola koşuşarak bazen annelerinin önüne geçmek istiyorlardı. Ama Akbar buna izin vermiyor, hiçbirinin kendisinin önüne geçmesini istemiyordu. Önce kumlu bir yerden geçtiler. Güneş, saksavul öbeklerinin ve pelin kümelerinin üzerinden yükselip tepelerine yaklaşıyor, havanın açık ama kavurucu olacağını belli ediyordu. Akşam üzere bozkırın ucuna gelmişlerdi. Vaktinde gelmiş sayılırlardı çünkü hava henüz kararmamıştı. O yaz otlar çok büyümüştü ve yetişkin kurtların omuz başlarına kadar çıkıyorlardı. Bütün gün güneş altında kaldıkları için de tüylü sapların ucundaki çiçekler şiddetli bir koku yayıyordu. Çalılar arasında daha da yoğunlaşıyordu bu koku. Uzun yolculuktan sonra Akbar ve Taş Çaynar biraz dinlenmek için bir çukura uzandılar. Yorulmak bilmeyen yavrular ise onlarda merak uyandıran her şeye yakından bakarak, koklayarak çevrede koşuşmaya devam ettiler. Herhalde geceyi de orada geçireceklerdi. Beşinin de karnı aç olduğu için yağlı yağlı köstebekleri ve tavşanları yakalayarak birçok kuş yuvasını bozarak karınlarını doyurmuşlardı. Vadinin ta aşağısında akan bir kaynaktan bol bol içerek susuzluklarını da gidermişlerdi. Ama beklenmedik bir olay onları bu bölgeden süratle uzaklaşmak zorunda bıraktı. Geldikleri yöne dönerek ve bütün gece yol yürüyerek yuvalarına döndüler. Bakın ne gelmişti başlarına. Akbar ve Taş Çaynar birdenbire yakınlarında bir insan sesi duydukları zaman çalıların gölgesine uzanmış yatıyorlardı. O kokulu otlar yüzünden çakır keyif olmuşlardı, biraz dalgın gibiydiler. İnsanı önce çukurun kenarında oynayan yavru kurtlar görmüşlerdi. Adam hemen hemen çıplaktı. Üzerinde sadece bir slip, başında aslında beyaz olduğu halde ter ve yağdan kararmış bir panama şapka, elinde de bir sepet vardı. Sarhoşluk veren otların arasında kendi kendine konuşarak bir o yana bir bu yana koşup duruyordu. Doğrusu çok tuhaftı koşması. Kokulu otların en sık öbeklerine bir baştan girip öbür baştan çıkıyor, sonra aynı yerleri enlemesine kat ediyor ve bu coşkulu hareketlerinden büyük bir zevk alıyor, eğleniyor gibiydi. Yavru kurtlar önce hafifçe ürkmüş, şaşırarak otların arasına sinmişlerdi. Hiç böyle bir yaratık görmemişlerdi o güne kadar. Ve adam otların arasında deli gibi koşmaya devam ediyordu. Yavruların merakı korkularından üstün geldi ve cesaretlendiler. Otların arasında daireler çizerek koşan çıplak vücutlu bu tuhaf hayvanla oynama arzusu uyandı içlerinde. Doğrulup adama sokuldular. İşte bu sırada adam da onları gördü. Şaşılacak şey, onları görünce çekineceği, korkacağı yerde çok sevindi ve elini onlara uzatarak konuşmaya başladı. ''Bakın hele bakın, kimler var burada?'' dedi öteki eliyle alnından şıpır şıpır akan terleri silerek. ''Kurt yavruları galiba. Yoksa topaç gibi döndüğüm için gözlerim mi karardı, yanlış mı görüyorum?'' ''Yoo, yanılmıyorum. Üç küçük kurt yavrusu. Ne şirin şeyler. Pek de küçük sayılmazlar ha. Ah sevgili hayvancıklar, nereden çıka geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Ne işiniz var buralarda?'' ''Ben gırtlarına kadar çamura batmış bir insanım ama bozkırın ortasında bu pis otların arasında sizin ne işiniz var? Haydi korkmayın, gelin, gelin sevimli hayvancıklar.'' Yavru kurtlar henüz pek saftılar ve bu tatlı sese kapıldılar. Küçük kuyruklarını sallaya sallaya, neşe ile yere sürüne sürüne adama yaklaştılar. Hiç kuşkusuz onunla kovalamaca oynamak istiyorlardı. Ama işte o anda akbar yattığı yerden bir ok gibi fırladı, tehlikeyi anında sezmişti. Çıplak vücudu bozkırın batmakta olan güneşiyle pembe pembe ışıldayan adamın üzerine kulakları sağır eden bir kükreyişle atıldı. Bu hamlesiyle bir anda onun boğazını yırtması ya da karnını deşmesi işten değildi. Neye uğradığını şaşıran adam bir an kendini kaybetmiş, sonra başını elleri arasına alarak olduğu yere çömelmişti. Onu işte bu hareketi kurtardı. Akbar o hücum anında birden fikir değiştirdi. Bir dişlemede yere sereceği bu savunmasız insanın üzerinden atlayıp geçti. Bu arada onun korkudan donmuş yüzünü ve gözlerini yakından görmüş, kokusunu da almıştı. Birden geri dönüp bu defa aksi yöne yavrularına doğru olmak üzere adamın üzerinden bir kere daha atladı. Yavrularını kızgın omurtularla azarlayarak ve kuyruklarını ısırarak önüne kattı. Bu sırada adamı görür görmez kaslarını gererek atılmaya hazır duruma geçen taş çaynara da çarptı ve ona bir ısırık atarak hücumdan vazgeçirdi. Aile bir anda oradan uzaklaşmış, gözden kaybolmuştu. Zavallı adam başına geleni işte o zaman anlamış, olanca hızıyla ardına bakmadan, neredeyse soluk bile almadan bozkırdan kaçmaya başlamıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.